Birinci ayrım. Altı nokta körler kütüphanesi adına Filyos stüdyosunda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Faili Meçhul mü? Yazarı Ergün Poyraz. Türü güncel inceleme araştırma. Bilgi Yayın Evi 4. basım Nisan 2016. ISBN numarası 978-975-22-0641-0. Bu kitap 343 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 12 Haziran 2017. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Ergün Poyraz, Faili Meçhul mü? Her diktatör adayı kendi suçlarını, dalaverelerini, düzenbazlıklarını, kalpazanlıklarını, entrikalarını muhaliflerinin üzerlerine yüklerken, onların muhalif olduklarını ya da onları siyasal ikbali karşısında kendine tehlike gördüğünü açıklamaz. Muhalifleri kendi deyimiyle içeri tıkarken yine onların muhalif olma nedenlerini ileri sürerek yapmaz. Onları gazetecilik, yazarlık yaptıkları için içeri attık demez. Mutlaka bir suç üretmeleri, böylece halkı kandırmaları gerekmektedir. Onlar da öyle yaptılar. Siyasal dincilerin Atatürk ve Atatürkçülerden nefretleri yanında işledikleri cinayetleri ve ihanetlerini de onların üzerine yüklemeleri, bunların Atatürk'ün mirasına duydukları kin değil miydi? Uğur Mumcu başta olmak üzere Abdi İpekçi, Ümit Doğanay, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Turan Dursun, Çetin Emeç, Doktor Necip Hablemitoğlu, İhsan Güven, Berkin Elvan, Abdullah Cömert, Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Kaşif Kozinoğlu, Kuddusi Okkır, Behçet Oktay, Muhsin Yazıcıoğlu ve diğer insanların katillerini, Atatürkçü insanlara atılan örgüt iftiralarının kaynağı, devletin içine çöreklenmiş başta F tipi olmak üzere diğer tarikatçıların ve liboşlar ile dönek solcuların açıkladıkları zeminlerde değil, kendi pisliğini örten kedi örneğinde olduğu gibi örttükleri yerde aramanın daha doğru bir yöntem olacağına inanıyorum. Doktor Necip Hablemitoğlu, İhsan Güven, Fethi Kızılsu ile Mustafa Kemal'in askerlerine. Bilgi Yayın Evi'nin kitaba emeği geçen çalışanlarına, değerli yazar arkadaşım Yasemin Özben'e ve aileme sonsuz teşekkür ederim. Ön söz. Ay aydınlık, yol belli. Faili meçhul mü? Tabii ki hayır. Faili belli. Kumarhane işleten, fuhuş yaptıran, uyuşturucudan gaspa kadar 15 ayrı suçtan sabıkası olan bir isim, Kudrettin Gören ya da bilinen adıyla Kasımpaşalı Kudret. Tayyip'in bankası. Tayyip Beyoğlu belediye başkanlığına aday olduğu günlerde propaganda amaçlı Hacı Hüsrev'de bir konuşma yapacaktır. Ancak bir sıkıntı vardır. Kudret'in kız kardeşi Nigar Tayyip'e asılmaktadır. Hem de ne asılma. Bu durumda her seçim konuşması öncesi alanı düzenleyen ve konuşma bitene dek Tayyip'in yanından ayrılmayan Emine ve arkadaşları ne olacaktır? Kitapta detaylarını anlattığım şekilde Emine ve arkadaşları oradan uzaklaştırılıyor. Tayyip Nigar'ın övgü dolu sözlerinin ardından konuşmasını tamamlıyor. Akşam Kudret Nigar ile Tayyip içki masasına çöküyor ve çok koyu bir muhabbetle sabahı ediyorlar. Günler sonra Emine nasıl kandırıldığını öğreniyor, kıyamet kopuyor ve bu arada Kudret hayatını kaybediyordu. Faili meçhul mü? Olur mu? Ay aydınlık, yol belli. Kasım 2002 seçimlerinin ardından iktidara gelen AKP hükümeti ile birlikte İçişleri Bakanlığı döneminde asker sivil aydınlarımızın katledildiği Abdülkadir Aksu yeniden İçişleri Bakanı yapılıyor. Aksu ve yandaşları hemen yanlarında Kocatepe Camisi dururken Hilton Oteli'nde namaz şov yapıyorlar. Bu şovdan sonra Fethullahçı ve diğer kökten dinci yapılanmalara karşı devlet erkiyle mücadele yapılmayıp, bu mücadele sadece bir avuç cumhuriyet aydınına, gönüllüsüne bırakılacak olursa, ödenecek bedeller de giderek ağırlaşacaktır sözlerinin sahibi Doktor Necip Hablemitoğlu. Emniyet ve MİT içindeki F tipi yapılanma tarafından katlediliyor. Hablemitoğlu'nun yüceler yücesi Atatürk'ün bilimsel akılcı, her şeyi kapsayabilen yüce ışığı dışında hiçbir maddi manevi fikri, yani idealizm, realizm, materyalizm, bunları tam bilerek tanımadım. Bu maddi manevi ışığı bilmeyenlerle dostluk etmedim. Yüceler yücesi Atatürk'ün yarattığı Türkiye Cumhuriyeti'nin bilimsel akılcı evladı olarak her türlü icabında can pahasına görevleri büyük bir huzur içerisinde yaptım diyen Atatürkçü emekli asker İhsan Güven cinayeti takip ediyor. Laik cumhuriyet düşmanlarının sıktığı o kurşunlar cesur cumhuriyet aydınlarının bedenlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin laik ve üniter yapısına sıkılmıştı. Ardından sinagog, HSBC ve İngiltere Başkonsolosluğu'na yapılan saldırılar. Konsolosluk binasına gerçekleştirilen saldırı sonucu AKP'nin kuruluşunu açıklayan ancak İngiltere yanlılarının ağırlıklı olduğu hükümet olunmasını isteyen İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Roger Short ve yardımcısı ile sanatçı Kerem Yılmazer yaşamlarını yitiriyorlar. Gün geliyor, Tayyip Emine'nin açıklamasıyla çok zor geçirdiği bir gecenin ardından yolda rahatsızlanıyor. Hastaneye getiriliyor. Bu defa da hastane önünde arabada rehin kalıyor. Balyozlarda arabanın camı kırılıyor. Balyozla camı kırıp hayatını kurtaran bir daha AKP milletvekili yapılmazken hayatını kurtaran doktor da şaibeli şekilde hayatını kaybediyor. Ne dedim? Ay aydınlık. Yol belli. Faili meçhul mü? Emine ile Tayyip'in oğlu Burak son hız çarptığı sanatçı Sevim Tanhürek'in ölümüne neden oluyor. Tayyip'in forsuyla cezaevine girmekten kurtuluyor. Araçla işlenen cinayetlerin başında kamyonlar gelmektedir. Ülkemizde istihbarat örgütlerinin kaza süsü verdiği cinayetlerinde kamyonlar başroldedir. Öyle ki kamyonlar istihbaratçıların insanları yok etmek için kullandıkları Azrail'lerdir. Susurluk'tan KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlunun öldürülmesine kadar hep kamyonlar kullanılmıştı. Keza Kızılcahamam'da Semra Özal'ın aracına çarpan da kamyondu. O nedenle kamyonlara trafik polisleri özel ihtimam gösteriyor. Allah için kamyonlar da bu ihtimama karşılık veriyorlar. Kırmızı ışıkta geçiyorlar, sol şeridi tamamen hakimiyetlerine alıyorlar, ağaçlara çarpıyorlar, çarptıkları araçların içindeki ölü ve yaralılarla ilgilenmeyip yollarına devam ediyorlar. Kısacası devletin Azrail'i olma unvanlarının haklarını veriyorlar. Ergenekon, Balyoz gibi ABD ve AB'nin kumandasında F tipi tertiplerde İlhan Selçuk'tan Türkan Saylan'a, Kuddusi Okkır'dan Kaşif Kozinoğlu'na onlarca isim hayatını kaybediyor. Berkin Elvan evinden ekmek almaya çıkıyor, polis kurşunuyla öldürülüyor. Berkin'in katillerini saptayıp ifadeye çağıran savcı da yine polis tezgahı ile öldürülüyor. Ali İsmail, Ethem, Mehmet, Medeni, Ahmet, Abdullah, AKP döneminde öldürülenler arasında. AKP döneminde öldürülen çocukların toplamı neredeyse 300'ü geçiyor. Hrant Dink cinayeti ve Zirve Yayın Evi katliamı yine AKP dönemi cinayetler arasında yer alırken, bu olayın failleri olan Fethullahçı polisler öncelikle suçlarını Atatürkçü asker ve aydınlara yüklemek istiyorlar. Ardından foyaları ortaya çıkınca tutuklanıyorlar. Polisin sahte isimlerle adaleti yanıltarak haklarında dinleme kararı aldığı ve dinlediği Rahip Santoro, Behçet Oktay gibi isimler çok geçmeden öldürülüyorlar. Tayyip'i yargı önüne çıkaran isim Mehmet Bölüğün Ukrayna'da şaibeli bir kazayla ölümü. Erdoğan Cumhurbaşkanı olamaz diyen Muhsin Yazıcıoğlu kazası da kaza görünümlü cinayetler arasında yerini alıyor. F tipinin işleyip de Atatürkçülere yıkmak istediği baskın Kanlı Danıştay baskını, Burada Fethullah Gülen'in yeğeninin ve bazen Akit, bazen Vakit olan Sözde gazetenin rolleri. AKP'li eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, otobüse molotof kokteyli atarak otobüsü kundaklayan kişilerin ne yazık ki istihbarat elemanı olduğu bilgisini edindim. Aynı zamanda istihbarat elemanıydılar diyor. MİT elemanlarının içinde olduğu bir eylem ve vahşice işlenmiş bir cinayeti anlatıyor. Göstere göstere işlenen Tahir Elçi cinayeti. Polis çelme takıp düşürebileceği kadar yakınında olduğu teröriste 1,5 metreden onlarca mermi sıkıyor. Bir tanesini bile isabet ettiremiyor. Teröriste isabet ettiremediği gibi teröristin arkasında yer alan 3 metre yüksekliğinde, 5 metre genişliğindeki teneke kepenge de bir tane olsun tutturamıyor. Gülmeyin. Bu cinayetler arasında Tayyip'in destan yazan polisleri, hamile kadınları dövüp çocuklarını düşürttükleri gibi hasta, genç, yaşlı yüzlerce insanı dayaktan geçirerek sakat bırakıyorlar. Tayyip'in polislerinin dayağından nasiplerini alanlar arasında kimler yok ki? Eski bakan Nimet Çubukçu'nun eşi, Tayyip'in idolüm dediği kızını verdiği, yüz görümlü olarak Sabah gazetesinde yönetici yaptığı, ardından Enerji Bakanı atadığı Berat'ın babası yani Tayyip'in dünürü Sadık Albayrak. Albayrak öyle dayak yiyor ki kolu bacağı kırılmakla kalmıyor, günlerce evinden bile çıkamıyor. AKP'lilerden dayak yiyen isimlerden biri de Ahmet Hakan. Ahmet Hakan'ı tehdit eden ve Hürriyet gazetesini basan isim de olaydan sonra Gençlik ve Spor Bakanı yardımcısı yapılıyor. AKP dönemi cinayetler ve şiddetin yer aldığı elinizdeki kitapta bir de Uğur Mumcu cinayeti ele alınıyor. Baştan söyledim. Ay aydınlık, yol belli, faili meçhul mü? Karar sizlerin. Ergün Poyraz, 1 Ocak 2016, Aydın. Kasımpaşalı Kudret'in katili kim? Emine Mayıs 1994'te Elif dergisine bir röportaj veriyor. Röportajda Emine'ye, kadınlar arasında eşinizi yakışıklı bulanların sayısı oldukça fazla. Bu yüzden eşinizi kıskandığınız oluyor mu şeklinde bir soru soruluyor. O da şöyle cevaplıyor. Bir şeyden şüphelenirsem çıldırırım, çok kıskanç olurum. Gereksiz yere hiç kıskanç değilim. Emine'nin 13 Haziran 1994 tarihinde aynı kaynaktan çıkma bir söyleşisi bu defa Milli Gazete'de yayımlanıyor. Yine kendisine yöneltilen, komşularınızla ilişkileriniz nasıl, iyi anlaşıyor musunuz sorusuna oldukça ilginç yanıtlar veriyor. 16 sene Kasımpaşa'da oturduk. 80 metrekarelik bir daireydi. Komşularım çoğunlukla Alevi ve Çingeneydiler. Bunu kesinlikle art niyetle söylemiyorum. Objektif olarak söylüyorum. Kaldı ki hepsiyle iyi geçindik. Bir sorunumuz çıkmadı. Komşulukları o kadar iyi ki Hacı Hüsrev'e dahi gittim. Çeribaşlarının evine gittim. Ailesiyle tanıştım. Bu sözlerin ardından Emine'ye onlarla ilgili bir anınız var mı sorusu geliyor ve Emine gazeteye şöyle bir yanıt veriyor. Çok ilginç bir anım var. Tayyip Bey'in Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday olduğu seçimlerde Hacı Hüsrev'e gitmiştik. Onların düğün yaptığı boş bir arsada Tayyip Bey'in bir konuşması olacaktı. Biz hanımlar olarak önden gittik. Bir de ne görelim? Arsa bomboştu. Tayyip Bey de hemen arkamızdan gelecekti. Gittik mahalle temsilcilerini bulduk. O sırada birkaç kadın önümüze çıktı. Yahu dediler siz çok geç kaldınız, sizi beklediler beklediler hırsızlığa çıktılar. Bir şey diyemedim ama onların adına ben utandım. O kadar rahat ve içten söylüyorlar ki sanırsınız çok normal bir iş yapıyorlar. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaştığım için o günü hiç unutamam. Emine haklı. Böyle bir cevap aldığı günü nasıl unutsun? Siyasal dincilerde hırsızlık Allah adı din olgusu kullanılarak yapılıyor. Hiç böyle alenen hırsızlık yaptığını söyleyen siyasal şeriatçı gördünüz mü? Bakın dostlar, Milli Gazete'de yayımlanan bu mülakatta Emine'nin Hacı Hüsrev'de Tayyip'in yapacağı konuşma ile ilgili olay, keklenen kadınlar tarihinde Emine'yi zirveye taşıdığı gibi yine şark kurnazı bir kadının ayakta uyutulma sanatına da oldukça ilginç bir örnekti. Sadece Emine mi uyutulmuştu? Olur mu? Refah Partisi Kadınlar Komisyonu'nda yer alan ve Emine'ye yakın isimlerde. Bu olay aldatılan kadınlar tarihine geçecek bir tertipti. Oyuna getirilme sanatında yüzyılın hilesiydi. Böyle bir entrika Bizans saraylarında bile yaşanmadı. Neden mi? Şundan, öncelikle Emine kendisinin de anlattığı gibi oldukça kıskanç bir kadındı. Hacı Hüsrev de Tayyip'in konuşma yapacağı alana yine Tayyip'in kumarhane işleten, fuhuş yaptıran, uyuşturucudan gaspa kadar 15 ayrı suçtan sabıkası olan en yakın arkadaşlarından Kudrettin Gören ya da bilinen adıyla Kasımpaşalı Kudret'in yakını olan Nigar adında bir kadın gelecekti. Tam bir çingene yarması olan Gacı Tayyip'e hastaydı. Hacı Hüsrev de sözleri geçtiği için sandığa atılacak oyların anahtarları da onlardaydı. Kadın ulu orta Tayyip'e kur yaptığı için Emine'nin ortalığı birbirine katması kaçınılmazdı. Bu durumda ya Emine gelmeyecekti ya da Nigar. Aksi halde Emine ile Nigar karşılaştığında yandı gülüm keten elva. Gitti oylar. Tayyip bu bariz tehlike karşısında kurmaylarını topladı, kafa kafaya verdiler ve çok geçmeden bir çözüm buldular. Emine ve kadın kollarına toplantının yapılacağı vakit yaklaşık 3 saat kadar erken bir zaman dilimi olarak bildirildi. Sonra konuşmanın yapılacağı meydana bir grup kadın yerleştirildi. Niye mi? Niye olacak? Bunlar Emine ve arkadaşları geldiklerinde onlara geç kaldıklarını, o nedenle yöre kadınlarının işe yani hırsızlığa gittiklerini söyleyeceklerdi. Nitekim öyle de yaptılar. Emine ve partili kadınlar kendilerine bildirilen saatte alana geldiler. Bir de ne görsünler? Ortada hiç kimse yok. Meydan bomboş. İncin top atıyor. Şaşkın şaşkın çevreye bakılan Emine ve arkadaşlarının karşısına önceden Tayyip ve ekibi tarafından ayarlanmış çingene kadınları çıkıyor. ''Siz çok geç kaldınız, sizleri beklediler, sizler gelmeyince hırsızlığa çıktılar.'' cümlelerine ardı ardına sıralıyorlardı. Şok üzerine şok geçiren Emine ve arkadaşları hemen Tayyip'i arayıp durumu bildiriyor. Tayyip de onları Hacı Hüsrev'den çok uzağa, yine kurgulanmış bir ev toplantısına gönderiyor. Danışmanlarından birkaç tanesini, ki onlardan biri şu anda bakandır, kadınları marke etmesi amacıyla yanlarına yolluyordu. Emine ve ekibi Tayyip ve yandaşları tarafından propaganda amaçlı poşet, kahve, kalemler, defterler ve parti hatiplerinin konuşmalarının yer aldığı kasetlerle yine Tayyip tarafından ayarlanan evlere güya oy avcılığına çıkarken Hacı Hüsrev'de cümbüş hazırlıkları başlıyordu. Cümbüş ki hem de ne cümbüş, eğlence ki hem de ne eğlence, şölen ki hem de ne şölen, alem ki hem de ne alem. Hem de dinden imandan çıkaran cinsinden. O gün, işte o gün, Emine başta olmak üzere partili kadınların keklendiği gün. Tayyip'in konuşma yapacağı alana o dönemler şöhretinin zirvesinde olan bir isim getiriliyordu. Vahdet Vural. Kudret kesenin ağzını açıyor. Tayyip ve Vahdet'i dinlemeye gelenlere binden fazla ayran ve binden fazla lahmacun dağıtıyordu. Öyle ya, kaz gelecek yerden tavuk esirgenir mi? Esirgenmez. O da öyle yapıyordu. Allah için ne tavuğu esirgiyordu ne de piliçleri. Vahdet Vural'ın konserinin ortasında Kudret'in ablası Nigar mikrofonu alıyordu eline ve başlıyordu döktürmeye. Abi görüyorsunuz işte pırlanta gibi delikanlı. Hepinizden oy istiyorum bu aslanıma. Biz aile olarak bütün gücümüzle bu aslanımın arkasındayız. Nigar'dan mikrofonu alan, Nigar'a gülücükler dağıtan Tayyip, bu defa dönüyor dinlemeye gelenlere ve başlıyordu vaatler yağmuruna. Tayyip konuşmasını bitirince Kudret ve yakınlarının hazırladığı çilingir sofrasına çöküyor ve eğlence faslı başlıyordu. Kadehler kadehleri, şişeler şişeleri deviriyor, sarhoş masasında konu geliyordu içkinin neden haram edildiğine. Kudret soruyor, Tayyip başkanım bu içki niye haram, ne demeye kerahetten sayılmış bu rakı? Tayyip bilinen ayetlerden içkiyi yasaklayanlardan bahsediyordu, şerefe ve yarası nidaları arasında. Bir Nigar kaldırıyordu kadehi bir Tayyip, arada bir yerlerde de Kudret. Tayyip imam ya, anlatıyordu içkinin neden haram kılındığını. Sarhoş kafayla namaza duran biri sureyi okurken la abudu derse mana değişir. Tamamen farklı bir şey söylenmiş olur. Anladım, lakin yazık olmuş. Ufak bir la'ya kurban gitmiş gül gibi rakımın sözleriyle hayıflanıyordu Kudret. İlerleyen saatlerde çingene kadınlarının havayı iyice neşelendirmesi sonucu alem sabaha kadar sürüyordu. Tayyip'in kurmaylarından Mustafa Erdoğan o günün kârından 1000 oy olarak bahsediyordu. Tayyip'in basın danışmanı ve AKP İstanbul Milletvekili'nin kitabında yer alan anılarında. Ya kaybı? Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Tayyip ve yanaşmaları içkinin göbeğine vururken Emine ve arkadaşları din diyor, iman diyor, ahlak diyor, Allah diyor, peygamber diyor. Tabii ki olmazsa olmaz, istismar araçları türban, hepsi na tamam bizde, sadece bizde bulunur diye de ekliyorlardı. Birinci ayrımın sonu, sayfa 22.